Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ve'tasimu bihablillahi cemi'a ve la teferraku.
İslam dünyasında vahdet. Değerli dinleyiciler, İslam Dünyası'nda Vahdet isimli haftalık programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde İslam Dünyası'nın düşünürleri ve bilginleri arasında birliktelik düşüncesi ve İslami vahdetin konumuna değindik. Bugünkü bölümde ve gelecek birkaç programımızda İslami ülkeleri birbirine yakınlaştıran veya ittihat ilkesini engelleyen etkenleri ele almak istiyoruz. Bundan önce de ifade ettiğimiz üzere İslami ortak değerler birey peygamber, birey kıble ve Kur'an-ı Kerim'in tahriften korunmasına inanmak gibi başlıklar İslami ülkelerin vahdeti için temel unsurlar sayılmaktadır. Kuşkusuz İslami ülkeler arasında her türlü vahdet ve beraberliğin şekillenmesi böyle ortak temellere dayanmayarak gerçekleşmez ve ekonomi ve siyasi çıkarları ülkelerin itaati için güçlü bir zemin oluşturmaz. Çünkü ekonomi ve siyaset alanında kalıcı düşman ve dost bulunmaz ve durumların değişmesiyle rakip ve düşmanlar birbirleriyle yer değiştirir. Bu nedenle İslam dünyasının gerçek anlamda vahdetinin oluşması biraz önce saydığımız ilkelerin pratikte ele alınmasıyla yaşanıp hissedilir. Bu arada kafalarda soru işareti oluşturan bir mesele bulunmakta. Acaba neden İslam dininin zuhurundan 14 yüzyıl geçtiği bir sırada bu ortak temel ilke ve unsurlar Müslümanlar arasında vahdet ve ittihada yol açmamış ve zaman ilerledikçe tefrika ve ayrımcılık İslami ülkeler arasında daha da artmıştır? İşte bu sorunun cevabı herkesin aklını çok önemli bir noktaya doğru yönlendirir ve o da İslam ülkeleri arasında her türlü insicam ve ittihat oluşumunun bir takım ortak değerler üzerinde şekillenmesi gerçeğidir. Ama ne kadar ki İslam dünyasında tefrika ve zıtlıkların asıl nedeni temel ilkelerden daha ziyade siyasi, ekonomi, etnik ve kavmi çıkarlar üzerinde oluştuğu için ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle bu engelleyici etkenler hakkında Müslümanları her zaman uyaran Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tarih sayfalarında İslami ümmetin nasıl bunlardan etkilendi ve bunların neticesinde şiddetin artmasını defalarca görüp yaşandığının altını çizerdi. Bu konu açıdan önemli taşıyor ki günümüzde zamansal ve mekansal durumlarda vahdete ermek istediğimiz zaman engelleyici tavır ve etkenlere özen göstermek gerekir ve tefrika ile ittihat zeminlerini iyice tanıyarak İslam dünyasında aslında vahdetin tahakkuku doğrultusunda çalışmalıyız. Burada anlattığımız mesele inanç, mezhebi ve fikri alanlarda ittihat ve yaklaştırıcı unsurlara göz yummak anlamına gelmiyor. Vahdet sağlayıcı temel unsur ve ortak değerlerin takviye edilmesi gerektiğinin yanı sıra bu vahdet ve ittihadı kendi yolundan çıkaran amellere de özen göstermek gerekir. Bu yüzden İslami vahdeti sağlayıcı temel ilke ve usullerin İslam ümmeti içinde güçlendiği takdirde birlikteliği sağlama yolunda İslam dünyasında gerekli şartlardan biri sayılıyor ancak yeterli değildir. Çünkü yeterli şartlara tefrika ve vahdeti zedeleyen usulların içinde araştırma yapmakla kavuşma sorduruz. Bu nedenle bu programda ve gelecek birkaç bölümde İslami ülkelerin ittihadı ve insicamı veya tefrikaya yol açan birleştirici ve dağıtıcı konuların analizi üzerinde duracağız. Bu konular hakkında yapılan vurgular ortak değerlerin var olduğu ve onları güçlendirme farzıyla diğer birliktelik sağlayan unsurların güçlendirmesiyle veya ayrımcılık ve tefrikaya neden olan etkenlerin silinmesi doğrultusunda yapılan çabalar İslam dünyasının vahdeti için yararlı sonuçlar peşinden getirir. İslam dünyasında ayrımcılık yaratan ve uzaklaştırıcı unsurların analizinde dış ve iç meselelere değinmek mümkün. İslam dünyasında tefrika ve şiddeti oluşturan bir takım kriz ve sebepler İslami ülkelerin iç işlerine dayanır. Bazıları dış kaynakta yapılan komplolarla ilgili bulunuyor. Bu nedenle bilgin alimlerin düşünce ve görüşleri ve ayrıca İslami ülkelerin tarihsel deneyimleri üzerinde milliyetçilik ve hükümdarların despotluğu ve otoriterliği İslam dünyasının en önemli ayrımcılığa neden olan etkenlerdir. Yeni çağa mensup olan milliyetçilik, Rönesans döneminden bu yana kendini hissettirmiştir. Bu dönem sosyal baskılara karşı kişisel bilinç ve şuurun itirazı dönemidir. Yeni çağın insanı eski sosyal değerleri bırakarak bir takım yeni değer diyebileceğimiz unsurları onların yerine koydu. Bu dönemde Hristiyanlık imparatorluğu çöktü ve milli hükümetler şekillendi. Hristiyanlık imparatorluğunun çöküşünde ve yeni devletlerin şekillenmesinde teorisyenlerin önünde gelen Machiavel ahlak konusunu siyasetten ayırarak milli devletin oluşmasını İtalya ülkesinin kaos ve sakatlıktan kurtulmanın tek yolu olacağına inanıyordu. Teorik tartışmaların dışında özet olarak özel teknik, dil ve kültürel sahip olan bir milletin belirli bir sınır içine bağlılığına milliyetçilik denilir. Milliyetçilik tarihte bazen hükümdarların otoriterliği veya bazı dönemlerde sömürü altında bulunan ülkelerin kurtuluşuna neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan yıllar sonra birçok insan milliyetçiliğe sığınarak sömürgeci ülkelerin sömürüsünden kurtulmayı başarmıştır. Bunun yanı sıra milliyetçilik akımı bazen de çeşitli ülkeler arasında kanlı savaşların vuku bulmasına neden olmuştur. Şimdi burada sorulması gereken bir soru var. İslami düşünce ile milliyetçilik arasındaki ilişki nedir ve Müslümanları birleştiren veya onları birbirinden uzak tutarak ayrımcılığa yol açma meselesinde bu akım nasıl bir rol ifa etmiştir? Milliyetçiliğin konumu hakkında İslam dünyasının alimleri ve düşünenleri arasında bazı görüş ayrılıkları mevcuttur ve genel bir sıralamada bu görüşte bulunan düşünürler üç gruba ayrılmaktalar. Bu teorisyenlerin birinci grubu, Cihan Şumul kuralları ile milletler arasında bölüşmesi kabul edilen etnik ve kavmi sıralama arasında hiçbir zıtlık ve aksilik görünmüyor ve milliyeti ile İslami ümmet kavramları arasında çelişki olmadığını öne sürü ve bağımsız bir kimliğe sahip olma ve millet olmanın Kur'an-ı Kerim'inde vurguladığı konular olduğuna inanırlar. Bu bakış açısına göre milliyetçilik insanın içsel temayül duygusunun kendi vatandaşı ve akrabalarına sayılır. Bu görüşün takipçileri genellikle vatan sevgisi imandadır. Hadisine dayanarak vatana karşı olan sevgiyi din ile karşı bulmayıp hatta dinin bir bölümü olarak tanımlıyorlar. İkinci grupta yer alan teorisyenler, milliyetçiliği Batı medeniyetinin sonuç ve ona hakim olan kültürün getirilerinden sayıyor. Batı düşüncesinde milliyetçilik bir tarafta belli coğrafi sınırlar içinde bir grup insanların ortak dil, tarihi geçmişleri ve etnikleri yer alıyor. Karşı tarafta Yüce Allah tüm değerlerin kaynağı olarak kabul edilir ve bu bakış tarzı Batı'nın hümanizm düşüncesinin bir simgesi olduğu için İslam diniyle örtüşmede öne sürülür. Bu teorisyenlere göre İslam'da birey ümmetten olan algıyı özel bir kavim veya grup değildir ve İslami ümmet çeşidi kavim etnik gelenek ve örf adetlere sahip olan insanları bir arada toplayan ümmettir ve onların ortak özelliği İslam dininin usulüne ve Kur'an'ın hükümlerine inanmak olup insanların üstünlüğü sadece bilim, takva ve çalışma ile elde edilir. Böylece milliyetçiliği nefh ederek İslam dininin cihanşumun özelliklerini tespit etmeye çalışırlar. Üçüncü grup teorisyenler bunların arasında yer alır ve orta görüşe sahiptirler. Şehit Murtaza Mutahhari bu teorisyenlerin bariz örneğidir. Ona göre milliyetçinin sevgi ve muhabbet gibi gerekli şartları İslam açısından kötülenmemiş ancak negatif özelliklerinden uzak durulmaya vurgu yapılmıştır. Milliyetçilik ile vahdet düşüncesi ve İslami birey ümmetin şekillenmesi arasında ilişkiye girmeden söylemek gerekir ki, pratikte görüldüğü gibi milliyetçilik birçok ülkeyi sömürgecilerin sultası altından çıkarsa bile bu olumlu özelliğin yanında her zaman İslami ülkeler arasında daha çok tefrika yaratıcı bir rolde bulunmuştur. Muhterem dinleyiciler, İslam Dünyası'nda Vahdet isimli programımızın 18. bölümünde sonuna geldik. Haftaya tekrar beraber oluncaya dek esen kalın.